Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeci'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. İmam Sadık Aleyhisselam'ın sözleriyle yaratılışın harikalarını anlatmayı amaçlayan Tevhid-i Mufazzal podcastinin bir başka bölümüyle İran Radyosu'ndan sizlerleyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu bölümde Tevhid-i Mufazzal kitabından yola çıkarak beş duyunun sırlarını ve harikalarını, vücuttaki bazı organların görevlerini sizlerle konuşacağız. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın Ayne isimli uzun bir hadisinden derlenen Mufazzala 4 oturumda ve 4 gün boyunca sabahtan öğleye kadar dikte ettirilmiş ve bu esnada yaratılışın harikalarını açıklayarak yaratıcının hikmet sahibi ve bilgili olduğunu ispatlamıştır. Çevremizle olan tüm iletişimimiz beş duyumuz aracılığıyla gerçekleşir. Hepimiz duymayı, görmeyi, koklamayı, dokunmayı ve tatmayı insan yaşamı için değerli, zevkli ve olmazsa olmaz yetenekler olarak görüyoruz. İş ve yaşamdaki başarımızın bir kısmı insanın söz konusu beş duyusunu güçlendirmemize bağlıdır. Açıkça görülüyor ki bu beş duyudan herhangi birinin eksikliği dünyayla yüzleşme deneyimimizin bir bölümünü sınırlandırıyor ve hayatımızı zorlaştırıyor. Dolayısıyla İmam Sadık Aleyhisselam'a göre insan onurunun alametlerinden biri de beş duyudur. Herkesin dikkatini bu Allah vergisi nimete çekerek şöyle buyurmaktadır. İnsanın beş duyusu, beş somut şeyi algılayabilmesi ve hiçbirini algılayamama durumu yaşamaması için yaratılmıştır. Görme yetisi, renkleri görmesi için yaratıldı. Görecek bir göz olmadığı halde renkler olsaydı hiçbir faydası olmazdı. İşitme yetisi, sesleri işitilmesi için yaratıldı. İşitecek bir kulak olmadığı halde sesler olsaydı hiçbir gerekliliği olmazdı. Diğer duyular içinde aynı durum söz konusudur. Ayrıca bu durum karşılıklıdır. Zira renkler olmadığı halde göz olsaydı gözün bir anlamı olmazdı. Sesler olmadığı halde kulak olsaydı işitmenin bir amacı olmazdı. Bak gör ki Allah nasıl da birbirlerini karşılayacak şekilde takdir etti. Her bir duyuya hissedeceği bir karşılık verdi. Hissedilecek her şey için idrak edecek bir duyu var. Buna rağmen duyularla hissedilecek şeyler arasında aracı unsurlar var edildi. Onlar olmadan duyular tamamlanmazdı. Işık ve hava bunlara örnektir. Nitekim rengi göze gösterecek ışık olmasaydı göz renkleri idrak etmezdi. sesi kulağa ulaştıracak hava olmasaydı, kulak sesi idrak etmezdi. O halde anlatmış olduğum üzere birbirini karşılayan bu duyuların ve hissedilenlerin, duyuları tamamlamak üzere hazırlanan diğer unsurların, her şeyi bilen lütuf sahibinin takdiri ve kastı olan mümkün olmayacağı, doğru basirete sahip olan ve aklını çalıştıran kişiye gizli kalır mı? Ey mufazzal! Şimdi de insanın yaratılışına has kılınan ve başka varlıklardan üstün tutulduğu duyularına bak. Gözleri nasıl da eşyayı görebilmesi için fener kulesi üstündeki lambalar gibi başına yerleştirilmiş de, elleri ve ayakları gibi alt uzuvlarına yerleştirilmemiş. Nitekim elleri ve ayakları gibi uzuvlarına yerleştirilmiş olsaydı, iş yaparken ve hareket ederken etkilenir, zarar görür ve yetisi azalırdı. Karnı ve sırtı gibi bedenin orta kısmına da yerleştirilmemiş. Nitekim o zaman gözlerin farklı yönlere dönmesi ve eşyaya bakması zorlaşırdı. Ey mufazzal! İnsanlardan görme yetisini kaybedenleri ve birçok şeyde karşılaştığı zorlukları düşün. Bastığı yeri bilmez, önünde ne olduğunu görmez. Renkleri güzel ile çirkin görüntüyü ayırt edemez. Üzerine yürüdüğü çukuru ya da ona saldıran bir düşmanı göremez. Yazı ve ticaret gibi işlerde çalışamaz. Hatta aklını sağlam kullanıyor olmasaydı atılmış bir taş gibi olurdu. Aynı şekilde işitme yetisini kaybeden kişi de pek çok konuda sıkıntı çeker. Başkaları ile konuşma ve sohbetin zevkini kaybeder. Mahzun eden ve keyif veren seslerin ve namelerin zevkini alamaz. İnsanlar onunla iletişim kurmakta zorlanır, sonra da sıkılırlar. İnsanların bedenlerinden ve konuşmalarından hiçbir şey duymaz. Aralarında olduğu halde onlardan uzak gibidir. Yaşadığı halde ölü gibidir. İmam Sadık aleyhisselam, insandaki beş duyunun özelliklerine değindikten sonra çok ince bir noktaya işaret etmiştir. İnsanda çift ve tek organların bulunmasının hikmeti. İmam şöyle buyuruyor: Ey mufazzal! Tek ve çift yaratılan organları ve bundaki hikmeti, tasarımı ve doğru tedbiri düşün. Baş, tek yaratılan organlardandır. İnsanın birden fazla başının olmasında hiçbir hayrı yoktur. İnsanın başına bir baş daha eklenseydi, ihtiyaç duymadığı halde ağırlık yapacağını görmüyor musun? Çünkü insanın ihtiyaç duyduğu duyular tek başta toplanmıştır. Ayrıca insanın iki başı olsaydı, insan ikiye bölünürdü. Birisi konuştuğunda diğeri atıl kalır. Hiçbir amacı olmaz ve bir ihtiyacı karşılamaz. Her ikisinden aynı sözle konuşsa birisi fazlalık olur, ona ihtiyaç duyulmaz. Birisinden farklı, diğerinden farklı konuşsa işiten kişi hangisini esas alacağını bilmez. Bundan başka karışıklıklar da ortaya çıkar. Eller çift yaratılan organlardandır. İnsanın tek elinin olmasının kendisine hayrı olmazdı. Çünkü eşyayı kullanmakta duyduğu ihtiyaca aykırı olurdu. Marangoz ve inşaatçının bir eli felç olsa mesleğini icra edemediğini görmüyor musun? Kendini zorlasa da düzgün yapamaz. İki eli olup da ikisinin yardımıyla iş yapmasındaki başarıyı elde edemez.
Çoğu insan ortalama olarak dakikada 15 ila 20 kez göz kırpar. Göz kırpmak göz sağlığı açısından önemlidir ve gözlerdeki kirlerin temizlenmesine yardımcı olur. Göz kırpmak gözlere oksijen ve besin taşınmasını sağlar ve göz enfeksiyonlarını önler. Göz kırpmak beyne kısa bir mola verme ve görevlere yeniden odaklanma şansı verir. Göz kırpmazsa oksijen yetersizliği oluşur ve kornea şişer. Gözün korneası kan damarları içermediğinden oksijenini gözdeki gözyaşı tabakasından alması gerekir ve bu oksijen göz kırpma yoluyla sağlanır. Gözün kırpılmaması göz enfeksiyonu riskini artırır çünkü kir gözde kalır ve göz kurur. Gözdeki gözyaşı filmi gözlerin beslenmesini engeller. Bu da göz ağrısına ve bulanık görmeye neden olabilir. Göz kırpmanın hikmetiyle ilgili olarak bahsettiğimiz bu gerçekler İmam Sadık aleyhisselam tarafından 1400 yıl önce Mufazzal'a hitaben şöyle dile getirilmiştir. Ey Mufazzal! Göz kapağını düşün ve onun gözleri örten bir perdeye benzediğini, istendiğinde kaldırılabilmesi için üzerine kayışlar ve halkalar takıldığını ve gözün bir mağaraya yerleştirildiğini ve bu perde ve kirpikler tarafından korunduğunu gör. İmam Sadık aleyhisselam ayrıca bedenin çeşitli uzuvlarının yaratılış hikmetine ve bunlardaki gizli hikmetlere değinerek şöyle buyurmaktadır. Beyni açık halde görsen zarar görmemesi ve sarsılmaması için üst üste perdelerle sarıldığını görürdün. Üzerindeki kafatasının miğfer gibi olduğunu, çarpmalardan ve başa gelebilecek şiddetli darbelerden korunduğunu görürdün. Ayrıca kafatası da saçla döşenmiş, başın şiddetli soğuk ve sıcaktan korunması için kürkü gibi olmuştur. O halde bedendeki yüce mertebesi, yüksek değeri ve önemi sebebiyle koruma ve önlemi hak eden beyni bu şekilde koruyan kimdir? Onu yaratan ve duyuların kaynağı haline getiren Allah'tan başka. Mideyi sıkı bir şekilde kapatan, kalın yiyecekleri hazmetmesi için ayarlayan kimdir? Süzülen yumuşak gıdayı kabul etmesi, midenin işinden daha incesini yapıp hazmetmesi için karaciğeri ince ve yumuşak yapan kimdir Allah'tan başka? İhmalin böyle bir şeyi yapacağını düşünüyor musun? Asla. Bu ancak hikmet ve kudret sahibi, her şeyi henüz yaratmadan önce bilen, hiçbir şeyde aciz kalmayan, incelik sahibi ve her şeyden haberdar olan bir müdebbirin tedbiridir. Yemek önce mideye gider. Mide onu sindirir ve süzdüklerini ince damarlarla karaciğere gönderir. Birbirine bağlı bu damarlar gıda süzgeci gibi görev yapar ki karaciğere zarar verecek bir şey ulaşmasın. Çünkü karaciğer yumuşaktır ve şiddete tahammül etmez. Daha sonra karaciğer süzülen besini kabul eder ve tedbirin inceliğiyle kana dönüşür. Toprağı sulamak için hazırlanan oluklar gibi bu amaç için hazırlanmış damarlar içinde tüm bedene yayılır. Bundan çıkan pislikler ve atıklar bu amaç için hazırlanmış atık kanallarına yönlendirilir. Safra türü olanlar safra kesesine gider. Siyah türü olanlar dala gider. Islaklık ve rutubette mesaneye gider. Gırtlakta iki menfez yapan kimdir? Bu menfezlerden birisi akciğere bağlı nefes borusudur ve ses buradan çıkar. Diğeri ise gıda menfezi, yani yemek borusudur. Mideye bağlıdır ve gıdayı mideye ulaştırır. Nefes borusu üzerine bir tabaka var etmiştir ki yiyecekler akciğere ulaşıp ölüme sebep olmasın. Kalpte hararetin birikmemesi, kalbin zayıflamaması, çalışmasının bozulmaması ve ölüme sebep olmaması için akciğerleri kalbin yelpazesi kılan kimdir? O halde benim kurulumundaki tedbirin hikmetini, bu organların yerli yerince koyulmasını, artıkların bedende yayılıp bedeni hasta ve helak etmemesi için artıkları taşıyacak kanalların hazırlanması hakkında düşün. Güzel takdir eden ve tedbiri sağlam olan Allah pek yücedir. Ehli olduğu ve hak ettiği gibi ona hamdolsun. Dil alt çene ve dil kemiğine bağlı kaslarla kaplıdır. Kas liflerindeki sinir lifi sayısı son derece fazla olduğundan dil ağızdaki yiyecekleri idare edip dişlerin arasına yerleştirebilir. Dilin yüzeyinde yiyeceklerin tadını algılayan özel bölgeler vardır. Bu bölgeler papilla adı verilen çok küçük çıkıntılarla başlar. Bu çıkıntılar yiyeceklerin hoş tadını almazlar. Dil üzerindeki bu özel alanlar kabaca 4 kategoriye ayrılabilir. İlk bölge çoğunlukla dilin ucunda bulunan tatlı reseptörleridir. İkinci bölge ise ekşime reseptörleridir ki bunlar çoğunlukla dilin yan kısımlarında yer alır. Üçüncü bölge ise tuz reseptörleridir ki bunlar çoğunlukla dilin ön yarısında, üst yüzeyinde ve yanlarında bulunur. Dördüncü bölge ise dilin uçlarında bulunan acı reseptörleridir. Bu açıklamalardan sonra İmam Sadık Aleyhisselam'ın tatları ayırt etmede dilin gücü hakkındaki açıklamalarına bakalım. Dil sayesinde tatlar alınır, ayırt edilir. Böylece her bir tadın tatlı, acı, ekşi, mayhoş, tuzlu, tatlı, lezzetli ya da kötü olduğu anlaşılır. Bunun yanı sıra yemeği ve içeceği yutmayı kolaylaştırır. Dişler de yemeğin yumuşaması ve yutmasının kolaylaşması için çiğneme görevini yerine getirir. Bunun yanı sıra dudakların dayanağı gibidir. Ağız içinden dudakları tutar ve destek olur. Nitekim dişleri dökülen kişinin dudaklarının sarkık olduğunu ve büzüştüğünü görürsün. Yine içecekler dudaklarla alınır. Böylece ağız boşluğuna alınan içecek belli bir ölçüyle ve istenildiği kadar alınmış olur. Böylece dökülmez. Ayrıca dudaklar ağız önünü kapayan kapı gibidir. İnsan istediği zaman açar, istediği zaman kapatır. Ağız suyu ve faydaları üzerine düşün. Gırtlak ve damağı ıslatmak için her zaman ağza akacak ve kurumayacak şekilde ayarlanmıştır. Nitekim bu bölgeler kuru bırakılsaydı insan telef olurdu. Ayrıca ağzında yumuşatıcı bir ıslaklık olmasaydı yemeği yumuşatıp kolay yutmasının bir yolu olmazdı. Gözlem de buna tanıktır. Bil ki ıslaklık gıdanın bineğidir. Evet, bir insan yaratılışın sırlarını ve bu yaratılışın yaratıcısı tarafından amaçlandığını düşünme ve tefekkür yoluyla keşfedecektir. Bu tür bir anlayış ona dünyanın ve insanın yaratılış felsefesi hakkında daha net ve derin bir anlayış kazandırır ve vahiy edilmiş öğretilere dayalı olarak yaratılışın hedefleriyle uyumlu, amaçlı bir hayat tasarlamak için temel sağlar. Tevhid-i Mufazzal adlı podcastimizin bu bölümünde bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.ilib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir / tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim. Ünlü Amerikalı uzman ve yazar Michael T. Clare, 2001 yılında Modern Çatışma Coğrafyası makalesinde dünya toplumuna uyarıda bulunarak şöyle yazdı. Yakın bir gelecekte çatışan bölgeler belirlenecektir. Onlar potansiyel açıdan doğal zenginliklere sahiptir. Dünyanın birçok noktasında arz ve talep mekanizmasından doğan baskı ile birlikte nüfus artışı ve ekonomik faaliyetlerin genişlemesi hayati maddelere ulaşmak iştahını kabartır. Bu yüzden enerji ve hayati maddelerin azalmasıyla geriye kalan kaynaklara ulaşma rekabeti yoğun şekilde şiddetlenecektir. Clare makalesinin devamında dünyada petrol tüketiminin artmasına değinerek şöyle yazdı. 2000 yılında günlük 77 milyon varil olan petrol tüketim miktarı 2020 yılında 110 milyon varile ulaşacaktır. Fakat petrol üretimi mevcut durumda artmakta olan talep süreciyle uyuşamayacaktır ve enerji münakaşası şiddetlenecektir. Fakat dünyada suyun durumu da pek umut verici değildir. Hali hazırda insanlar suların yarısını içmek, yıkanmak, gıda maddesi üretmek, sanayi ve benzeri için kullanıyor ve her geçen gün daha fazla su arzı zarureti daha da çok hissediliyor.
Makalede yeteri kadar suya sahip olan bölgeler dışındaki bölgelerde 2050 yılına kadar bu hayati maddeye ulaşmak için yoğun rekabet yaşanacaktır ve küresel ısınma gibi olaylar da suya olan talep oranını etkileyecektir. Yazar makalenin devamında Sudan ve Mısır, Siyonisecim ve Suriye ile Ürdün, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanacak münakaşalara işaretle bunların da su savaşı için bir giriş olduğunu kaydederek suya insanlarına mavi gezegenin belirsiz geleceği hakkında uyarıda bulunuyor. Dünyada mevcut gerçekler dikkate alınırsa, biz istersek de istemesek de mevcut durumu anlasak veya inkar etsek de su krizi ciddi bir kriz haline geldi söylenmelidir. Bu şartlarda dünyanın her köşesinde ise su savaşlarının yaşanması da uzak bir ihtimalda değildir. Ve bir an evvel önlem alınmadığı takdirde ise dünya bu durumun kötü etkileriyle daha çok yüzleşmek zorunda kalacaktır. Geçen bölümde de su üzerine dünyada yaşanan bazı çatışmalar ve anlaşmazlıklara değindik. Bugün de diğer bazı örneklere işaret edeceğiz.
Önce Latin Amerika ve Bolivya'nın dördüncü büyük kenti Cochabamba'ya gidiyoruz. 1999-2000 yılları arasında Cochabamba'da kentsel su temin şirketinin özelleştirilmesine karşı bazı protesto gösterileri düzenlendi. Gösteri seli ve polisin şiddeti su fiyatına karşı genel bir ayaklanma şeklinde tanımlandı. Gerginlikler yeni bir firmanın kendi ortağıyla bir baraj inşası kararı alarak su fiyatının artmasına sebep olmasıyla birlikte başladı. On binlerce insan protesto gösterilerine katıldı. Çıkan çatışmada bir kişi öldü ve su krizi alanında en ciddi hareket olarak kayda geçti. Sonuçta yapılan şikayetlerin bir dış yatırımcının yeni bir anlaşması ile 2001 yılında sorun çözüldü.
Bir sonraki örnek Amerika'da ve Kaliforniya su savaşı ile tanınan hareketti. 19. yüzyılda Los Angeles kentinin tüm yönlerden gelişmesiyle bu kente su kaynaklarının eklenmesi öncelik olarak tanındı. Dönemi Los Angeles Belediye Başkanı Owens Vadisi'nden bir kanal ile Los Angeles'e su aktarılabileceğini fark etti. Kanalın yapımı ise 1913 yılında sona erdi. Ve o yıldan itibaren Owens Nehri'nin suyu Los Angeles'e akmaya başladı. Bu konu vadinin ekonomisinin yok olmasına ve çiftçilerin sorun yaşamasına sebep oldu. Sonuçta çiftçiler 1924 yılında kanalı tahribe giriştiler. Fakat Los Angeles su akımını koruyabildi.
Tahran Radyosu.
...1941 yılında Los Angeles yetkilileri Owens Vadisi'nin kuzeyini besleyen Mono Gölü'nün suyunu kanala aktardılar. Fakat Mono Gölü ekosistemi göçmen kuşlar için ve su seviyesinin azalması nedeniyle tehlikeli duruma geldi. Bu konu 90'lı yıllara kadar devam etti ve her iki taraf konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme kararı Los Angeles kentini Mono Gölü'nden su aktarmayı durdurmaya mecbur kılınca göldeki su seviyesi de eski duruma geldi ve ekosistemde daha iyi bir durum aldı. Bu sefer Afrika'dan gelen haberler kara kıtada savaşın alevlendiğini yansıtıyor. Uzmanların araştırmaları ve eldeki bilgilere göre Nil Nehri suyu konusunda yaşanan savaş, Siyonist rejimin gerçekleştirmeye çalıştığı bir plandır ve tabii ki Amerika'nın da bu komploda parmağı bulunuyor.
Etiyopya tarafından El Nahda, barajının inşaatı bu çatışmanın bir başka şeklidir. Ve aslında sebeplerinden biridir. Fars Körfezi kıyısında olan Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin Siyonist rejim ve tabii ki Amerika ile birlikte inşaatı için yardım ettikleri belki de dünyanın en büyük baraj. Mısır ve Etiyopya arasında söz konusu baraj ile ilgili müzakerelerin yenilgiye uğraması aslında kesin çatışma aşamasına geçiş anlamındadır. Bu yüzden uzun süreli yan etkilerini göz ardı etmek mümkün değildir. Uzmanlar ve yorumculara göre Etiyopya tarafından inşa edilen bu baraj Mısır suyunu kontrol etme yönünde sert bir karardır ve Mısır'ın su yoksulluğu dönemine girmesine sebep olacaktır.
Bu konu Mısır'ın su hakkı ve yıllık payını garanti etmiyor. Bu arada Mısır ve Etiyopya arasında yaşanan müzakereler ise her zaman yenilgiyle sonuçlanmıştır ve sebebi de bölgede kargaşa ve kaos oluşturarak bulanık sudan balık avlamak isteyen Siyonist rejimin kompoları ve şom planlarıdır. Ürdün basınından Al-Gad Asya'da yeni su savaşı cephesi başlığı altında yayımladığı raporda Çin'i Doğu Asya bölgesindeki suları ele geçirmekle suçladı. Söz konusu raporda şöyle yazılıyor. 10 yıllar boyunca Çin kendi komşularını su ile ilgili önemli jeopolitik tehlikelere maruz bırakmış ve bu durumu komşularına nüfuz etmek ve uluslararası nehirler üzerine aldırmadan barajlar inşa etmek için kullanmıştır. Çin halihazırda tüm dünyadan daha fazla sayıda baraj yapıyor ve halen de baraj yapmaya devam ediyor. Öyle ki alt komşuları ve özellikle de Mekong Nehri havzasında olan Nepal ve Kazakistan'ı Çin'e bağımlı tutuyor. Çin şimdiye kadar su paylaşımı için herhangi bir ülkeyle anlaşma sağlamamıştır. Fakat bazı hidrolojik ve meteorolojik konularda ortaklık kaçınılmazdır. Böylece alttaki ülkeler sel olayını öngörüp önlem alabilirken aynı zamanda mal ve can kayıplarını en aza indirebilmek için plan yapabilirler. Buna rağmen bir konuda Çin benzer verileri Hindistan'dan esirgedi. Bu konu ise Hindistan'da sel uyarı sistemlerinin etkinliğini azalttı. Sonuçta bu yıl Hindistan'ın kuzeydoğusunda Brahmaputra Nehri vasıtasıyla akan suni yağışlara rağmen Tibet'in çıkışı ve Bangladeş'e girmeden önceki bölge daha önce benzeri görülmemiş sel ile karşı karşıya kaldı ve olan yıkıcı sonuçlar özellikle Assam bölgesini etkisi altına aldı.
Çin 1997 yılında uluslararası su yollarının taşımacılık dışı haklarına dair sözleşmeye hayır oyu veren 3 ülkeden biridir. Söz konusu sözleşme ülkeler arası ortak havzalarda hidrolojik ve diğer bilgilerin düzenli olarak takasını öngörüyor. Buna rağmen Çin 5 yıllığına ikili bir anlaşma imzalamıştır. Böylece günlük olarak Tibet bölgesinde Brahmaputra 3 kontrol istasyondan Mayıs'ın ortalarından Ekim'in ortalarına dek tehlikeli ve yoğun yağışların yağdığı dönemde hidrolik ve meteoroloji bilgilerini Hindistan'a aktarıyor. Burada önemli olan konu hidrolik verilerin başka ülkelere bedava ve ücretsizce verilmesine rağmen Çin'in bu işlemi para karşılığında yapmasıdır. Halbuki su temini sözleşmesi açıkça bu konuda hiçbir masrafın ödenmemesini de belirtmiştir.
Böylece insan, hayvan ve bitkilerin yaşamında su ve hayati rolü açıklamayı gerektirmeyecek bir konu olduğu açıkça herkes tarafından bilinmekte. Fakat insanlığın mevcut durumu su kaynaklarının doğru yönetilmediği ve krizin yaşandığını gösteriyor. Öyleyse geç kalmadan bir çare bularak dünyayı daha fazla cehalet ve düşmanlık kuraklığına düşürmeyelim.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programı dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birine tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Amerikalı genç Henry Schulen Jr. şöyle diyor. Ben 3-4 ay boyunca Kur'an-ı Kerim ve İncil'i yan yana koydum ve karşılaştırdım. İslam dini, tevhid demek, Allah'ın bir olduğu demektir. Ve Hazreti Mesih de Allah'ın peygamberidir ve insanların günahları affedilsin diye öldürülmemiştir diyordu. Bugünkü sohbetimizde Amerikalı gencin nasıl İslam dinini seçerek Müslüman olduğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Günümüzün maddiyatçılıktan ve geçici zevklerden usanan ve hüsran duygusuna kapılan insan güvenli ve huzur verici bir kaçış ve kurtuluş yolu arıyor. Bazı fırsatçı insanlar ve akımlar ise insanların bu ihtiyaçlarının bilincinde hareket ederek hakikat peşinde olan bu insanlar için ve gerçekte kendi maddi çıkarları doğrultusunda bir dizi sahte ve yalan inanç ve tarikat kuruyor. Ancak bu sisli ve karanlık dünyada hakikat peşinde olan insanların gözlerini kamaştıran bir nur onların ilgisini çekiyor. Bu nur İslam dininin hidayet nurudur. Bu yüzden her gün dünya üzerinde birçok ülkeden birçok insan farklı inançları, kültürleri ve içinde bulundukları farklı şartlara rağmen beşeriyeti kurtarabilecek tek inanç olarak İslam dinini seçiyor.
Amerikalı genç Henry Schulen Jr. Amerika'nın New York kentinde yaşayan, aktif ve birçokları gibi hakikat arayışında olan bir gençti. Nitekim Henry'nin ilginç yaşam öyküsünün bu özelliklerinden sonunda İslam dinini seçerek Müslüman oldu ve başkalarını da hidayete erdirmeye çalıştı ve bu alanda faaliyet yürüttüğü anlaşılır. Henry'nin İslam dinini seçerek Müslüman oluşunun öyküsü ise çok ilginçtir. Müslüman olan birçok Hristiyanın yaşamında bu sürecin başlangıç noktası, şimdiki Hristiyanlığın içinde göze çarpan tahrifat ve çelişkili durumlardır. Nitekim, genç Henry'nin kafasını da bu tür konular meşgul etmişti. Henry şöyle anlatıyor. Hazreti Mesih'in çarmıha gerildiğinde "Tanrım, Tanrım, neden beni bıraktın?" demiş olması asla akla uygun değildir. Ben Hazreti İsa'nın babasız doğduğuna inanıyordum. Ancak eğer Hristiyanların inancına göre Hazreti İsa Allah'ın en iyi mahluku ise neden Allah onu benim günahlarımın bağışlanması için öldürsün ki? Neden ben Allah'a üzgünüm diyemiyormuşum? Bunlar asla akılla bağdaşmıyor.
Henry şöyle devam ediyor. Ben kendi kendime nasıl olur da İsa Mesih hem Tanrı olur hem de Tanrı'nın oğlu olur. Bu akla uygun değildir. Hazreti Mesih'in Tanrı olmasının anlamı şu ki, Tanrı 9 ay boyunca annesinin karnındaydı ve doğduktan sonra da annesinin sütüne muhtaç olacak kadar güçsüzdü ve daha sonra da 30 yıl yaşadıktan sonra bu dünyadan ayrılarak cehenneme girdi. Zira Hristiyanların inancına göre Hazreti İsa Mesih çarmıha gerildi ve daha sonra da tüm insanların yerine cezalandırılmak için de 3 gün cehennemde kaldı. Ardından geri döndü ve yeniden dirildi. Henry bir keresinde de bir papaza şöyle soruyor. Eğer Hazreti Mesih bilinen Tanrı ise o zaman mantıklı olarak Tanrı 3 gün ölmüştü. Peki bu süre içinde dünyayı kim yönetiyordu? Ancak Henry papazdan ikna edici bir cevap alamıyor. Thank you.
Henry Junior'un Hristiyanlık inancında akla uygun olmayan çelişkili durumlarla ilgili cevapsız soruları onu 17 yaşından itibaren kiliseye gitmekten alıkoyuyor, fakat Allah'a olan inancını yitirmiyor. 3 yıl sonra genç Henry mali açıdan ve yine iş ve konut bakımından uygun konumda olmadığı bir sırada yaşamının yönünü değiştiren ilginç bir olayla karşılaşıyor. Henry bu ilginç olayı şöyle anlatıyor. Yaklaşık 20 yaşıma geldiğimde iki kez evsiz barksız kalmıştım. İkinci kez evsiz barksız kaldığımda bir gün ekmek almaya gittim ve kendi kendime şöyle dedim. Tanrım, eğer beni bu durumdan kurtarırsan seni istediğin biçimde ibadet edeceğim. Bu yüzden dua etmeye başladım. Gerçi bunun adının dua etmek olduğunu bilmiyordum ama Tanrı'dan talepte bulundum.
Henry şöyle devam ediyor. O günün tam ertesi günü eski mahallemizden bir başka yere gittim. Orada bir üniversite vardı ve şöyle yazmıştı. Liseyi bitirin ve eş zamanlı olarak ön lisans derslerine devam edin. Benim lise diplomam yoktu. Çünkü lise sonunda okulu bırakmıştım. Bu yüzden kendi kendime bana lise diploması lazım. Ön lisansım olması da iyi dedim ve böylece üniversiteye başvurdum ve giriş sınavını kazandım. Ertesi günde bir markette iş buldum. Bir arkadaşım da iş arıyordu. Annesi ve babası bana acaba onun için de bir iş bulabilir misin diye sordu. Ben de kalacak bir yer arıyorum dedim. Onlar da sana bir oda kiralarız. Sen de oğlumuza iş bul dediler. Yani 72 saat içinde hem iş hem üniversite ve hem kalacak yerim ayarlandı. Bu yüzden Tanrı'ma sordum. Şimdi sana nasıl ibadet etmemi istiyorsun?
Tahran Radyosu.
Allah Teala pek yakında Henry Junior'a hidayet yolunu göstererek ona daha iyi ibadet etmesini sağladı. Ama nasıl? Bu konuda Henry şöyle diyor. Ön lisans eğitimine devam ettiğim sıralarda Bangladeş ülkesinden çok iyi arkadaşlar buldum ve onlarla İslam dini hakkında konuştum. Onlara bana Hazreti İsa'dan bahsedin dedim. Onlar da şöyle dedi. Biz sadece Hazreti İsa'nın babasız doğduğuna inanırız ve bizim günahlarımızın bağışlanması için öldüğüne inanmayız. Ardından bana bir cilt Kur'an-ı Kerim verdiler. Ben 3-4 ay boyunca Kur'an-ı Kerim ve İncil'i yan yana koydum ve karşılaştırdım. İslam dini tevhid demek, Allah'ın bir olduğu demektir. Hazreti Mesih de Allah'ın peygamberidir ve insanların günahları affedilsin diye öldürülmemiştir diyordu. Baktım ki benim inancım da tam bu inançla örtüşüyor ve ben de içimde tam bunlara inanıyorum. Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberinin mucizesidir ve hakikat peşinde olanlara yol gösteren kitaptır. Bu yüzden Henry Junior da Kur'an-ı Kerim ile tanışarak, üzerinde düşündükten sonra İslam'ın hakkaniyetini anladı ve Müslüman oldu.
Kuşkusuz Henry Junior gibi meraklı ve hakikat peşinde olan bir genç için Müslüman olmak yolun sonu değildi. Henry bu kez Şii Müslümanların ve Ehl-i Beyt sevenleri hakkında soru sormaya başlıyor. Ancak onu bu kesimden uzak durması söyleniyor. Bir süre sonra Henry Şii Müslümanların inancı konusunda merakını artıran bir manzara ile karşılaşıyor. Güya Vahabi tarikatına mensup olan radikal bir alim izleyenlerinden birine neden Şii bir Müslüman ile o da arkadaşı olduğu için serzeniş ediyor. Söz konusu din adamı Şii Müslümanların kafir olduğunu ve Hz. Ali Aleyhisselam'a ibadet ettiklerini söylüyor.
Amerikalı genç Müslüman Henry Junior davranışla ilgili duygusunu şöyle anlatıyor. O alim bu sözleri sarf ederken kendi kendime Müslümanların böyle bir inancı olmasının asla mümkün olmadığını söyledim. Bu yüzden Ehlibeyt Camisi ve İslami Hidayet Merkezi'ne gittim. Ben 2 hafta boyunca Şii Müslümanların camisine gittim ve sürekli olarak onlara sorular sordum. Onlar da bana kitaplar verdiler ve okumamı istediler. Ben o zaman Hidayete Erdim adlı kitabı okudum. Bu kitapta Doktor Muhammed Ticani özel bir yöntem kullanmış. Ancak hem Şii hem Sünni Müslümanların kabul ettikleri hadiseyi Kur'an-ı Kerim'in yanında kullanmıştır. Ben bu araştırmalardan sonra Şii mezhebinin daha doğru olduğunu anladım ve böylece Şii oldum.
Henry Junior'un Müslüman olması eşini de etkiliyor. Buna karşın Henry eşini hakikati bulması için baskı uygulamıyor ve ondan bizzat araştırma yapmasını istiyor. Eşi de sonunda İslam dinini saadet yolu olarak seçiyor. Henry'nin eşinin Şii mezhebini seçme macerası da ilginçtir. Henry bu macerayı da şöyle anlatıyor. Bir gün evimizin mutfağındayken ve eşim yeni Müslüman olmuştu. Eşim benden sordu. Henry, Resulullah'ın ailesinin kaderi ne oldu? Çünkü eşime Resulullah rihlet edince güya İslam tarihi de bitmiş gibi öğretmişlerdi. Ben de ona çok önemli bir soruyu sordum. Git araştır. O da gidip araştırdı ve bir gün ikindi namazı sırasında bir mühür aldığını ve namaz kılmaya gittiğini gördüm. Namazdan sonra ona ne yaptığını sordum. O da şöyle dedi. Namaz kılıyorum ve hamd olsun şimdi Ehl-i Beyt Şiisi oldum.
Gerçi Henry Junior ve eşi şimdi Müslümanlar ama buna karşın başkalarına yönelik de sorumluluk hissediyorlar. Karı koca İslam'ın kurtarıcı marifiyle ilgili başarılı ve tatlı deneyimlerini başkaları ile ve başka Müslümanlarla mümkün mertebe paylaşmak istiyorlar. Bu konuda Henry şöyle diyor. Bugün Amerika'da hatta bir seccade veya başörtüsü satın alacak kadar yeterli paraları yoktur ve mecburen hicap takamıyor ve yeteri kadar mühür ve kitaplara ulaşamıyor. Ben ve eşim bazılarına hicap malzemesi gönderdik. Örneğin Pennsylvania eyaletinin Allentown kentinde hiçbir yerde hicap malzemesi bulunmuyor. Bunun için çalışmalıyız ve birlik olup işe başlamalıyız. Örneğin yeni Müslüman olanlar için bazı paketler tedarik görmeliyiz ve bayanlara özel paketlere hicap malzemesi ve Kur'an-ı Kerim ve kitap koymalıyız.
Henry Junior İslam dinini seçtikten sonra bizzat başkalarının da bu büyük ve maneviyat ve rahmet dolu dine yönelmesine vesile olan yüz binlerce Müslüman gibidir. Gerçekte İslam dininin tam ve en mükemmel din oluşu, hatta Batı dünyası gibi fesat dolu bir ortamda birçok insanın İslam dinine yönelmelerine vesile olmuş ve boşluktan ve hedefsizlikten kurtulmalarına yardımcı olmuştur.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tahra Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar birlikteyiz.
Nakallık sanatında nakkalla seyirci arasında çok yakın bir ilişki ve bağ söz konusudur. Nakkal bazen öykünün ana akışına kendinden uydurduğu bazı cümleleri veya sahneleri ekler. Nakkal yine bazen öykünün ortasında bir şey söyler veya bir mizah yapar ya da o anda içinden ne geldiyse öyküye ekler.
Nakkallar genellikle kendi kafasında seyircinin ilgisini çekecek sahneleri yaratır. Nakkal, seyirciyi adım adım kafasında canlandırdığı sahneyi takip etmeye zorlar. Gerçekte nakkal öykünün karakterlerini seyircisini canlandırır ve bunu yaparken de bazen çok abartır. Örneğin bir pehlivanın endamını başı göklere uzanacak kadar büyük yapar. Nakkalların hayal gücü yüksektir ve muhatabının kafasında istediği sahneleri canlandırmaya çalışır. Nakkal öykü boyunca seyirciyi kendi hayal gücünün peşinden sürükleyerek onu bu dünyadan sıyrılma ve kendi hayalinde benzer bir dünyayı inşa etme noktasına kadar götürür.
İran halk edebiyatının önde gelen araştırmacılarından Dr. Muhammed Cafer Mahcup şöyle diyor: kim nakkal olmak istiyorsa ilkin yıllarca bu meslekle uğraşması ve seçtiği ustanın yanında büyük bir özenle çalışması gerekir. Nakkal olacak kimse aynı zamanda çok zeki olmalı ve halkın ondan bekledikleri şeyleri öğrenmesi ve ezberlemesi gerekir. Nakkal sanatına heyecan yaratacak ve seyircinin ilgisini çekecek kadar iyi kullanması gerekir.
Nakkallık sanatı bütün herkesin sahnede aynı şeyleri gördüğü başka sahnelere ve oyunlara benzemez. Seyircilerin her biri öyküyü kendine göre yorumlaması ve kafasında canlandırması gerekir. Nakkal asla seyircisine demez veya zorla bir şeyi anlatmaya çalışmaz. Nakkal çok rahat bir şekilde bir konudan başka bir konuya geçer. Böylece seyircisini bir an kederliyken bir an neşelendirebilir. Nakkalın esas görevi insanları eğlendirmektir. Gerçi bu eğlendirmenin güdümlü olduğu da belirtilmelidir. Nakkal anlattığı her öyküden ahlaki ve milli sonuçlar çıkarır.
Bir nakkal ustasından bir cümlenin nasıl heyecan yaratacak şekilde anlatılması gerektiğini öğrenir. Nakkal sahnedeyken tüm dikkatini seyircisinin üzerinde odaklar. Nitekim usta bir nakkal bundan önce defalarca anlatılan bir öyküyü yeni gözükecek ve heyecan yaratacak şekilde anlatılabilir ve bu da onun ustalığıdır. Nakkalın her hareketi veya ses tonu belli bir amacın peşindedir. Örneğin nakkal öykü anlatırken birden ellerini birbirine çarpar. Bunun anlamı öyküde bir hadise yaşanmak üzere olduğudur ya da ayaklarını güçlü bir şekilde yere vurur ki bu da aniden bir olay yaşanacağı mesajını verir. Bazen ses tonunun acıklı bir hal alması çok üzücü bir hadisenin yaşanacağını simgeler. Nakal, öğrendiği sanatla birkaç öyküyü bir arada anlatır veya birkaç karakteri aynı zamanda tanıtır. Nakal bu işi seyirci karakterin değişeceğini anlamayacak şekilde büyük bir maharetle yapar.
Tahran Radyosu.
Değerli dinleyiciler, nakkallık ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor. Devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra şimdi her hafta olduğu gibi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümde yoksul bir adamın bir ineği olduğunu, ineğini kestiğini ancak işkembesini temizlerken işkembenin delik deşik olduğunu ve eşinden işkembeyi alıp çeşmeden su getirmesini istediğini, eşi bunu yapamayınca da evden kovduğunu anlattık. Yine kadının soğukta ve karda sığınacak bir yer ararken tertemiz bir mağara bulduğunu ve oraya sığındığını, mağaranın büyük bir sürüsü olan bir cüceye ait olduğunu anlattık. Cüce çoban her gün bir koyun kesiyor, pişiriyor ve kendisi sürüyü otlatmak üzere götürüyor ve akşam mağaraya dönünce pişen eti yiyordu. Cüce kadının onun annesi yerine olmasını ve mağarada kalmasını kabul etti. Bir gün kadın çocuklarını özledi ve cüceden izin aldıktan sonra yanına biraz et aldı ve evinin yolunu tuttu. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Kadın evine varınca kapıyı kapalı buldu. Bu yüzden çatıya çıktı ve içeri baktı. Kocası ve çocukları açlıktan halsiz ve bitkin bir şekilde yere serilmiş yatıyorlardı. Kestikleri ineğin eti bitmiş, evde yiyecek hiçbir şey kalmamıştı ve çocuklar açlıktan ölmek üzereydi. O sırada kadının küçük oğlu şöyle dedi: "Ey Rabbim, benim rızkımı ver." Kadın bunu duyunca yanında getirdiği pişmiş etten bir parça kopardı ve yukarıdan küçük oğlunun kucağına attı. İkinci oğlu eti görünce o da başını kaldırdı ve "Ey Rabbim, benim de rızkımı ver." dedi. Kadın ikinci oğluna da bir parça et koparıp attı. Üçüncü kardeş de kardeşlerinin dualarının icabet edildiğini görünce "Ey Rabbim, benim de rızkımı ver" diye seslendi. Kadın ona da bir parça et attı. Fakat kocası benzer bir talepte bulunduğunda kadın bu kez çatıdan bir kerpiç parçası kopardı ve kocasına fırlattı. Kocası ise "Ben bu rızıktan istemiyorum, bana da ötekilerin rızkından ver" diye seslendi.
Kadın çocuklarına seslendi ve kapıyı açmalarını söyledi. Çocuklar annelerinin sesini duyunca çok sevindi ve hemen kapıyı açtı. Kadın içeri girdi ve kocasına şöyle dedi: "Beni evden kovdun, ineğin etini de tek başına yedin, öyle mi? Bak kış geçti, ineğin eti bitti ama ben hala ayaktayım, ölmedim." Koca karısının hal hatırını ve neler yaptığını sordu. Kadın da macerayı anlattı ve onlara eşyalarını toplamalarını ve onunla gelmelerini istedi. Kadın evde ne varsa topladı. Kocasının sırtına yükledi ve ardından çocuklarının elini tuttu ve birlikte yola çıktı.
Aile uzun bir yol kat ettikten sonra mağaraya vardı ve muhteşem bir evi karşılarında gördüler. İçeride ne arzu edersen vardı. Üstelik ocakta büyük bir tencere kaynıyor ve içinde etler pişiyordu. Karı koca ve çocukları yerleştikten sonra güneş battı ve cüce sürüsüyle beraber mağaraya döndü. Develer, koyunlar, keçiler, inekler ve danalar ahırlarına geçtiler. Cüce de her zamanki gibi keçinin boynuzu üzerinden mağaraya indi. Kadını ve kocasını ve çocuklarını görür görmez aşağı indi ve hepsine hoş geldin dedi.
Cüce çok iyi kalpli ve merhametliydi ve kadının kocasını, babası ve çocuklarını da kardeşleri gibi sevmeye başladı. Her gün çocukları yanına alıp sürüsüyle birlikte çöle götürüyordu. Karı koca da mağarada kalıp temizlik yapıyor ve yemek pişiriyordu. Bir süre böyle geçti ta ki bir gün cüce sürüsüyle döndükten sonra babasına gidip padişahın kızını kendisini istemesini söyledi. Baba bir şey demedi ama kendi kendine şu üstü başıyla nasıl padişahın sarayına gidip herhalde güzel olan kızını boyu bir karış kadar olan şu cüceye istemeli diye düşündü. Zavallı adamın giyecek doğru düzgün kıyafeti de yoktu ama başka çaresi de yoktu. Cüce ondan bu işi yapmasını istemişti.
Baba başına bir sarık, beline de bir şal bağladı. Kente doğru yola çıktı. Kente vardığında padişahın sarayı ne tarafta diye sordu. Ama kimden sorduysa alaylı gülümsemelerle karşılaştı. Neyse, baba zar zor da olsa sarayı buldu ve kapısına geldi. Saray bekçileri kim olduğunu ve ne istediğini sordu. Baba padişahın kızını istemeye geldiğini anlattı. Bekçiler hemen ona yol verdi ama esas amaçları biraz gülmek ve eğlenmekti. Baba sarayın içine girince içerideki bekçiler ona engel olmak istedi. Ama padişah onu görünce bekçilere adamı rahat bırakmalarını emretti. Padişah adamın dilenci olduğunu düşündü. Sarayda kimse babayı umursamadı ama padişah onu yanına çağırdı ve yanı başına oturttu. Sarayda herkes babayı kıskanmaya başladı. Fakat padişah babadan niçin geldiğini sorunca ve babası bu haliyle onun kızını istemeye geldiğini öğrenince herkesin gülmesi ve eğlenmesi için babayla alay etmeye karar verdi.
Padişah babaya kızını vereceğini ama bunun için bir şart olduğunu babanın kendi evinin kapısından sarayın kapısına kadar bir dizi kara deve dizmesi, hepsinin yükünün de altın ve gümüş olması gerektiğini söyledi. Zavallı baba şartı kabul etti. Saraydan ayrılarak mağaraya döndü ve padişahın şartını da cüceye anlattı. Cüce buna çok sevindi ve şartı yerine getirmenin çok kolay olduğunu söyledi. Cüce bu sözlerin ardından hemen dizi kara develeri hazırladı ve hepsine de altın ve gümüş torbaları yükledi. İlk devenin dizginini de babasına verdi ve kendisi keçinin boynuzuna binerek develerin peşinden yola koyuldu. Birinci deve sarayı vardığında son deve daha mağaranın önünde duruyordu. Bekçiler padişaha haber verdi. Padişah da şaşırmıştı ve mecburen babayı içeri almalarını emretti. Fakat halk develeri altın ve gümüş yüklerine görünce üzere yırtık pırtık yoksul bir adamın bunca malı serveti nereden getirdiğini merak etmeye başladı.
Evet değerli dinleyicilerimiz, böylece bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi Allah'a tevekkül eden halkların zafere kavuşacaklarını ve zorluklara dayanmanın kurtuluşu beraberinde getireceğini hatırlatıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Bir düşünceye sahip olan, hüviyeti olan, motivasyonu olan, Allah'a güvenen, Allah'a tevekkül eden halklar direnirler ve Allah-u Teala onlara yardım eder. Şayet kafirler sizinle savaşsalardı, yine kesinlikle arkalarına dönüp kaçacaklardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardı. Allah'ın öteden beri süregelen kanunu ve yöntemi budur. Allah'ın kanun ve yönteminde hiçbir değişiklik bulamazsın. Bu ilahi sünnettir. Eğer Müslümanlar direnirse, tağuti ve müstekbir güçlerin tüm araçlarına karşı muzaffer olurlar. Bugün Yemen halkı, Suudi hükümeti ve müttefikleri ve Amerika destekçisi tarafından da ağır işkencelere tahammül ediyor. Fakat bilin ki kesinlikle Yemen halkı ve Ensarullah muzaffer olurlar. Onlar yenilmezler. Filistin halkı yenilmez. Tek yol direniştir. Ve bugün Amerika ve müttefiklerinin elinin ayaklarına dolaşmasına sebep olarak, hezyan laflara sarılmalarına sebep olan, yanlış işlere sarılmalarına sebep olan ise Müslüman milletlerin direnişidir. Ve bu direnişin sonucu olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi. Thank you.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'i pak ehli beytinin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ı tanımak, peygamberlerin ve evliyaların özelliklerini, gayb aleminin sırlarını, beşeri toplumlara hakim olan gelenekleri bilmek, insanı ve akıbetini tanımak ve öğrenmek bağlamında en yüce ilahi marifi ve geçmişlerimiz ve geleceklerimizle ilgili gaybi haberleri içerir. Bu semavi kitap ayrıca beşeri ihtiyaç duyduğu ebedi saadet ve mutluluğa kavuşturacak sosyal, hukuki, iktisadi ve siyasi düzenleri de içerir.
Tüm bu özelliklerin yanında Kur'an-ı Kerim'in Yüce Allah'a bağlı olması, bu ilahi kitaba sıradan düşüncelerin çok çok ötesinde bir azamet kazandırır. Ve bu kitap, insan cismini ve ruhunu etkileyecek birçok bereket ve özel tesiri kapsar. Nitekim Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam da şöyle buyuruyor: Yüce Allah kendi kelamında tecelli eder, ancak insanlar onu göremez. İşte bu yüzden İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve pak ehli beyti insanları Kur'an-ı Kerim marifiyle tanıştırarak her insanın kendi kapasitesine göre bu ilahi kitabın azametini idrak etme zeminini hazırlamaya çalışmış ve böylece ebedi saadet ve mutluluğa kavuşmaları için Kur'an-ı Kerim'in hayat veren marifinden yararlanmanın ön hazırlığını yapmıştır. Bugünkü sohbetimize özel olarak İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve pak ehli beytinin Kur'an-ı Kerim azameti hakkındaki vecizlerinden bazı bölümleri sizlere aktarmaya çalışacağız.
Kur'an-ı Kerim'in özel bir azameti vardır. Çünkü bu sözlerin sahibi Yüce Allah, kuryesi Hak Teala katının has meleklerinden Hazreti Cebrail ve muhatabı Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed-i Mustafa ve bu ilahi kitabın müfessirleri, öğretmenleri ve ehl-i beyt fertleridir. Görüldüğü üzere Kur'an-ı Kerim azametine müdahil olanların tümü yine azamet açısından emsalsizdir. Ve işte böylece bu şerefli ve azametli kitabın en önemli risaleti insanları hidayete erdirmek ve onlara yol göstermektir. Kur'an-ı Kerim bu risaletini tüm şartlarda ve beşeriyetin yaşamının tüm devrelerinde ve hatta en karanlık dönemlerde sürdürür. Toplumda hiçbir aydınlık noktası bulunmazken, insanlar bir tek emin rehber bulamazken, Kur'an-ı Kerim bütün insanları saadet ve kemale doğru hidayete erdirebilir ve adeta İnsanın elinde bir meşale gibi gideceği saadet yolunu aydınlatır.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Ne zaman fitneler, karanlık geceler gibi size sardığında hemen Kur'an-ı Kerim'e yönelin. Kim bu semavi kitabı karşısına alırsa onu cennete doğru yönlendirir ve kim bu kitaba sırt çevirirse onu cehenneme gönderir. Kur'an-ı Kerim en iyi yolu gösteren rehberdir.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim içinde karanlığa yer olmayan nurdur. Bu yüzden eğer biri Kur'an-ı Kerim marifini öğrenmek için çaba harcar ve bu yolda seçkin bir yöntem, yani Kur'an-ı Kerim ve onu insanlara sunan Hazreti Muhammed ve Pak Ehl-i Beyti'nin belirlediği yöntemi izlerse mutlaka hidayete erer ve asla karanlığa düşmez. Buna göre İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Yüce Allah hidayete erdiren bir kitap nazil etti ve içinde iyilikleri ve kötülükleri beyan buyurdu. O zaman iyi yolu izleyin ki hidayete eresiniz ve kirden uzak durun ki doğru yolu izleyesiniz.
Kur'an-ı Kerim'in azametinin bir boyutu da kendisinden önceki ilahi kitaplarda eski peygamberlere nazil olan tüm marifi kapsamasıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim tüm ilahi kitapların nihai ve en mükemmel şeklidir. Ve bu kitabın içeriği kendinden önce gelen kitapların içeriğinden kopuk değildir. Kur'an-ı Kerim ister reddettiği hükümler, ister onayladığı hükümler olsun, kendinden önce gelen tüm semavi kitapların hükümlerini kapsar. Bu özellik, Kur'an-ı Kerim marifinin diğer semavi dinlerin izleyenleri tarafından benimsenmesini kolaylaştırır. Yüce Allah Yunus suresinin 37. ayetinde şöyle buyuruyor. Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak kendinden önceki doğrulayan ve o kitabı açıklayandır. Ondan şüphe yoktur. O alemlerin Rabbindendir. İslam peygamberi Hazreti Muhammed de bu meale işaretle şöyle buyuruyor. Uzun sureler Tevrat'ın yerine bana verildi ve İncil'in yerine de yüzlü sureler ve Kur'an-ı Kerim bizzat semavi kitapların şahidi ve onlara musallattır.
İmam Ali Aleyhisselam Nehcül Bela adlı kitapta Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim dış yüzü güzel ve iç yüzü derindir. Acayipleri sonsuzdur. İçindeki sırlar son bulmaz ve cahilliğin karanlığı ondan başka hiçbir şeyle bertaraf olmaz. Kur'an-ı Kerim'in bir dış yüzü ve bir de iç yüzü vardır. Kur'an-ı Kerim'in dış yüzü genel görüntüsü ve iç yüzü de özel görüntüsüdür. Kur'an-ı Kerim'in dış yüzü dala ve iç yüzü köke benzer. İmam Bagır Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in iç yüzü hakkında Allah Resulü'nün değerli sahabelerinden Cabir bin Abdullah Ensari'ye şöyle buyurur. Cabir, Kur'an-ı Kerim'in iç yüzü vardır ve iç yüzünün de bir iç yüzü vardır. Ey Cabir, Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şey beşeri akıl ile tefsir edilemez. Zira ayetin başı bir şeyle ilgili olabilir ve sonu başka bir şeyle. Kur'an-ı Kerim çeşitli boyutları olan sürekli kelamdır.
Ehl-i Beyt imamlarından Hazreti Zeynül Abidin aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle buyuruyor. Yüce Allah'ın kitabı dört şey içerir. İbareler, işaretler, incelikler ve hakikatler. İbareler tüm insanların anlamasına uygundur. İşaretler ise has ve bilge insanlara özgüdür. İncelikler evliyalara ve hakikatleri de ilahi peygambere özgüdür.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Arzu ettiğiniz takdirde bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz.
Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.